Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Ve Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin bize aktardığı hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 4205. hadis-i şerif de şöyle. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre hasta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim diyor. Ona ey Allah'ın Resulü çok yüksek bir ateşim var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmiş. Efendimiz hasta. Ve Abdullah onun vücuduna değdiğinde diyor ki ey Allah'ın Resulü çok yüksek bir ateşim var dediğimde sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim olur buyurdu. Ben de dedim ki buna karşılık sevabın da iki misli olur değil mi? Böyle sorduğumda evet Müslümanın maruz kaldığı diken batması veya daha hafif şeylerde bile ağacın yapraklarını döktüğü gibi Allah da onun günahlarını döker buyurdu. Müslümanın başına gelen sıkıntılar, kederler, hatta diken batması daha hafif olan bir takım şeylerden bile Müslümanın günahlarına bir çözüm var. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi Allahu Teala onun günahlarını döküyor ve böylece temizliyor. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o hastalık böyle bir temizleyicidir. Ağır bir sıkıntı çekiyor. Çünkü o ümmetin pek çoğunun yaşadığı şeyleri yaşayarak ümmetine bu konularda da örnek oldu. Açlıksa, yorgunluksa, eziyetlere uğramaksa, işkenceler çekmekse, hastalıksa, yavrularını kaybetmekse, sevdiklerini yitirmekse vesaire pek çok acı ve ızdırabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında yaşadı. Ve böylece Müslümanlara bu konuda da örnek oldu. Ve diyor ki bunlar sizin için temizleyicidir. Yaşadığınız her türlü sıkıntının böyle bir Müslümana getirisi olacak. 4206 Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlerin kendisine inanmamakta direndiğini görünce Allah'ım Yusuf'un 7 senelik kıtlığı gibi onlara bir kıtlık ver diye beddua etti. Şımarıklıkları son bulsun da belki burunları sürtülünce kulakları açılır, yüreklerine bir incelik gelir. Çünkü ekmeği olmayan insanın, karnı acıkan insanların ruhlarında da bir incelik, bir letafet oluşacaktır. Belki bu onların insafa gelmelerine de neden olacak. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım Yusuf'un 7 senelik kıtlığı gibi onlara bir kıtlık ver diye beddua etti. Bunun üzerine öyle bir kıtlıkla karşılaştılar ki deri ve kemik yemeye başladılar. Hatta deri ve leş yemeye başladılar. Öyle bir duruma geldiler ki onlardan duman gibi bir şey çıkmaya başladı. Gözlerinin önünü sanki bir duman kapladı. Ebu Sufyan Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem ey Muhammed kavmin helak oldu. Allah'a dua et de onları bu sıkıntıdan kurtarsın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Sonra Allah'ım eğer tekrar eski hallerine dönerlerse bu belayı onlara tekrar ver dedi. Abdullah İbni Mesud hadisi naklettikten sonra şu ayet-i kerimeyi okudu. Duhan suresi 10. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Hazreti Abdullah'ın bu ayetle ilgili tefsiri böyle. Yani burada anlatılan göğün açık bir duman çıkarması, Mekke kafirlerinin açlıktan gözlerinin dumanlanması şeklinde sanki anlaşılmış ya da kuraklığın tozunu ifade eden bir söz, duman. Bu şekilde Abdullah İbni Mesud tefsir ediyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okumaya devam ediyorum. 4207 Abdullah İbni Mesud şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim kendisine yetecek kadar malı olduğu halde, kendisine yetecek kadar malı olduğu halde dilenirse kıyamet gününde yüzü kızarmış veya yara içinde gelir buyurdu. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, kişiyi başkasına muhtaç etmeyecek mal ne kadardır? Yani sınır ne? Ne zaman isteme durumu haklı hale gelir? Ne zaman elimizi kapatıp bu bize yeter diyeceğiz? 50 dirhem gümüş veya buna eşit altın buyurdu. 50 dirhem gümüş veya bunun kadar altın seviyesi, parası pulu olan adam kimseden bir şey istemez buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine günlerinde kendisinin de karnına açlıktan taş bağladı. Hatta herkesin bir taşı varken iki taş bağladığı günlerde söylüyor. İnsanların yokluğa, zorluğa, açlığa daha alışık olduğu demlerde, dönemlerde söylüyor. Yokluk ve zorluklar sadece ekonomik anlamda değil, imandan kaynaklanan bir vazgeçiş var burada. Yani parayı bulduklarında böyle canını okuyor anlamına gelmiyor. İmkanı bulduklarında zevkin, eğlencenin dibini tutuyorlar, buluyorlar anlamında değil. Onlardaki iman ve takva onları böyle bir hayata sevk etti. Ama içinde yaşadığımız dünyada biz bunu nasıl ayarlarız? Bunu bilemiyorum. Yani kendisi en aşağı kebapla doyan insanların fakir fukaraya bu ayarı vermeleri. Bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Dolayısıyla senin istemen uygun değil diye başkalarına din öğrenmenin bir alemi yok. Dini kendim için öğreneceğim. Öğrendiğim din bana diyecek ki ver, cömert ol, varsa sende. Karşı tarafı sorgulamaktan, hak edip hak etmediğine karar vermekten ben de çok sorumlu değilim. Müslüman uyanıktır. Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz. Bununla beraber Müslüman cennete taliptir. Cömert olarak verdiğinde bu konuda aldansa bile bu bir aldanış değildir. Neticede sevabını Allah'tan bekleyerek sırf onu razı etmek için vermektedir. Yok, tribünler için veriyorsa geçmiş olsun zaten. Bir forma adına veriyorsa, bizim takım yaşasın, işte çok adı anılsın, bizim kurum üstün olsun, en çok parayı biz topladık filan gibi bir vergi ise, bununla başka beklentiler oluşuyorsa, bir tabela adına veriliyorsa geçmiş olsun. Müslümanın yemesi, içmesi, oturup kalkması, ibadetleri, cömertliği Allah adınadır. Allah dedi diye yapar ve sadece onu memnun etmek derdindedir. Bu bakımdan ölçüleri kendimiz için alıyoruz. Başka Müslümanlara bunu böyle söyleyip kendimizi bundan muaf tutmuyoruz. Rabbim korusun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4208. hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Benim dünya rahatlığı ile ne işim olabilir? Dünyadaki durumum bir yaz gününde yolculuk yapan ve bir ağacın altında gölgelendikten sonra oradan ayrılıp yoluna devam eden yolcunun durumu gibidir. Bu hadis-i şerifi yine okumuştuk. Çünkü müsned hadis kitaplarının özelliği budur. Abdullah İbni Mesud'dan bu hadis-i şerifi bize ulaştıran raviler değişince Ahmet bin Hanbel de farklı farklı bu rivayetleri kitabına almıştır. Biz de aynı hadis-i şerifi çok kere okuyabiliriz. Çok kere okuyalım. Ne kaybederiz? Çok şey kazanırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü kalpte yer tutar. Nasıl ki Kur'an'ın ayetleri çok kez tekrar eder. Aynı konuyu defalarca anlatır bize Rabbimiz. Döne döne, tafsilatıyla birlikte, fasıl fasıl ama bölüm bölüm, ara ara nasıl söylerse bu hadis-i şeriflerde böyledir. Biraz önce okuduğum hadis-i şerifte fakirlik seviyesini sanki Peygamberimiz bize öğretmişti. Ne zaman insan elini açar? Ölçü 50 dirhem gümüş veya bunun değerinde bir altını olan adam artık elini açamaz demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İhtiyacını minimum karşılama seviyesidir bu belki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken insanlara kendisi krallık tahtında oturmuyordu. Bir eli yağda, ötekisi balda, üzerinde acemin kumaşları, falan bölgenin ayakkabıları, filan yerlerin altını gümüşü takıları yoktu. Ya vücuduna hasırın izi çıkıyordu. Ya Resulallah sana şöyle şöyle bir şeyler yapsak diyenlere dedi ki benim dünya rahatlığı ile ne işim olabilir? Dünyadaki durumum bir yaz gününde yolculuk yapan ve bir ağacın altında gölgelendikten sonra oradan ayrılıp yoluna devam eden yolcunun durumu gibidir. Bu kadar. Dünya dert etmeye gelmez bir yer. Kafaya takmaya gelmez. Bağlanmaya da gelmez. Ne sıkıntıları ebedidir, geçicidir. Hastasın, hastasın. E tamam. Ya iyileşince geçecek, ya ölünce bitecek. Ama zenginsin, o güçlüsün, kuvvetlisin. Ya mal elinden senin çıkacak ya da sen malı terk edeceksin. Neticesinde bir istasyon ve buradan gidiş kesin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın baktığı yerden hayata bakarsak mutlu olacağız. Dertler küçülecek, sevinçler de ebedi hayata bizi yönlendirecek. Evet, okumaya devam edelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun sözlerini, hayatını. Allah-u Teala'nın kelamını ve onun ayetlerini okumaya devam edelim. Bu bizi Müslüman kılıyor. Bu bizi Müslüman tutuyor. Bu bizi daha iyi eğiliyor inşallah. 4210. hadis-i şerifte şöyle, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın yeryüzünde dolaşıp duran melekleri vardır. Ve bunlar ümmetimden bana gönderilen selamları ulaştırırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da biz ona salatü selam getiriyoruz. Peki bunlara ulaşacaklar mı? Yeryüzünde görevli melekler var. Bunlar toplayacaklar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ümmetin selamını iletecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle söyledi. Biz de böyle anladık ve kabul ettik. 4212. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir Müslümanın malını almak için yalan yere yemin ederse o kişi Allah'ın gazabına uğramış bir şekilde Allah'a kavuşur. Kim bir Müslümanın malını gasp etmek için yalan yere yemin ederse o kişi Allah'ın gazabına uğramış bir şekilde Allah'a kavuşur. Ya bugün dünya Müslümanlarının, yeryüzündeki tüm Müslümanlar, mallarını el koymaya çalışanlar, hem de adları Müslüman olduğu halde. Hadi kafirler zaten sömürücüdürler. Kafirler zaten yeryüzünü yutma derdindeler. 1000 yıl ömürleri olsa 1000 yıl daha isterler. Ebedi kalmak gibi dertleri var. Ve yetmez onlara dünya malları. Her şeye sahip olmak derin. Ama adı Müslüman olduğu halde, Müslümanca isimler ve resimler ve görüntüler oluşturdukları halde Müslümanların malını ellerinden alanlar, tarlasını, takkasını, enerjisini, eforunu, gücünü, kuvvetini, aklını, fikrini, namusunu, iffetini, zihinsel güçlerini, ruhsal güçlerini ama tüm yetenekleri Müslümanlardan sömürmeye çalışanlar Allah'ın gazabına uğramış bir şekilde Allah'a kavuşacaklar. Bu sözden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِأَحْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَل۪يلًا Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesini okudu. Mealen şöyle, şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya dünyalı. İşte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Ayet-i kerimesi geldi diyor Abdullah İbni Mesud. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4213. hadis-i şerif kıyamet günü insanlar arasına görülecek ilk dava kan davalarıdır. Niçin öldürüldü? Bunun hesabı olacak. Ölen öldü, öldüreni başkası öldürdü, onu da başkası öldürdü ve büyük bir iş başladı. İşte bu dava kıyamet günü ilk olarak görülecek davalardandır. Biraz önce hadis-i şerifte Müslümanın malıyla ilgili bir uyarı, bu hadis-i şerifte de Müslümanların kanıyla ilgili bir uyarı var. 4234. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud Efendimiz'den aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kendinizi çiftçiliğe vermeyin, dünyaya bağlanırsınız. Kendinizi çiftçiliğe vermeyin, dünyaya bağlanırsınız. Bunu Medine'de söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Medine Müslümanlar rençber biliyorsunuz, çiftçi. Hepsinin hurma bahçeleri var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gelmeden önce de bu işle uğraşıyorlardı. Mekkeliler gibi ticaret erbabı değildi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medineli Müslümanlara bu işi bırakın deseydi, onların hepsi bu işi bırakacaklardı. Çünkü Allah ve Resulüne böyle bağlıydılar. Ya Resulallah, peki bundan sonra ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye de sormazlardı. Burada konu bu işi bırakın yapmayın anlamına gelmiyor. Ya da çiftçilik kötüdür, fabrikatörlük iyidir. Bu anlama da gelmiyor. Toprağa bağlanmak, kişinin bütün kıblesi para kazanma ortamı haline gelecek. Bu kötü. Benim anlayabildiğim kadarıyla dünyaya bağlanırsınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Toprakla çok beraber olduğunda insan bir sürecin içerisine giriyor. Baharın ekiyor, sonra suluyor, sonra gübreliyor, sonra ilaçlıyor, sonra hasat vakti, sonra tekrar başka bir düzen gibi devam eden bir süreç var. Sürekli gözün ürününde, çıkartıp sattıktan sonra onun yeniden oluşumunda. Böyle olacak, böyle yapılacak bu iş. Ama kaptırmayacaksın bu döngüye kendini. Çünkü bir ölümsüzlük hissi oluşuyor insanda. Bir devamlılık sürekli insanı kuşatıyor. Kesintisiz bir hayat. Üret ve tüket, üret ve tüket. Bugün dünya kapitalizmi insanı sarıp sarmalamakta. Dünyaya bağlanmak değil, dünyanın içinde kaybolmak haline gelen bir ticaret, bir ekonomik hayat var. Ve hiçbirimiz kafayı kaldırıp göğe bakacak durumda da değil. Yere bağlanmış, ota çöpe bağlanmışız. Belki çiftçi değiliz ama marketçi olmuşuz. Her birimiz alışveriş ortamlarından çıkmaz hale gelmişiz. Her birimiz kendi sanayi bölgesinde, ticari ortamında yutulmuş durumdayız. Bunu kendimiz de yapmıyoruz çoğu kere. Sistem böyle bir şey emrediyor. Yetişemiyorsun. 12-13 saat, 15 saat çalışmadan hayatı doğrultma imkanı yok. Peki uyku, peki eşiyle birliktelik, peki çocuklarını sevmek, onlar da yok. Hayat mıdır bu? Kapitalist dünyanın istediği budur. Seni yok etmek, eşyalaştırmak. İslam ise rızkı sadece beli doğrultacak kadar insana gerekli olan şey, onu yiyeceksin. Şöyle belin doğruldu mu, namaz kılacak gücüm var. Buyur namaz kılalım. İşte budur. Hedefler bu kadar basit. Kolay bir dünya var. Basit bir sedir, basit bir üst baş ve sonra mutlu bir hayat. Bunlar hayal mi? Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadıkları. Peki biz burada mıyız? Değiliz. Ama bunun gibi olmayı özlüyoruz. Hedeflediğimiz tablo bu tablodur. Heves ettiğimiz dünya budur. Yolunda olmak derdindeyiz. Nereye kadar gücümüz yeterse. Ne bunu konuşan bunu gerçekleştirebiliyor ve biliyor ki anlattıkları da bunun adamı değil. Ama bunu konuşmayalım mı? Şeytan ve dostları neler neler konuşuyorlar. Bizim mahallede hiç işlenmeyen günahı sanki normalmiş gibi benim evimin ekranından, camından benim hayatıma taşıyor. Oysa biz o bile bir günahın adını bile duymadık. Ama benim çocuklarım, etrafımdaki dostlarım bunlarla büyüdüler, büyümeye devam ediyorlar. Demek ki gavur, davetçi, şeytan yolunun habercisi. Peki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o yaşamış olduğu tertemiz hayatı konuşmayacak mıyım? Ben de görüyorum ki zor. Yani iki taşla bir karın ve ortada gezinen bir elçi, kainatın en güzel insanı. Bunu görmek çok zor. Bu tarifi kendi hayatıma almam çok çok daha zor. Ama hedefim odur, hevesim odur, olabildiğim kadar. Ne kendimi yorarak ne de Müslümanları yorarak bu dini anlatacağım. Olabildiğim kadarıyla. Yani sen neredesin, peygamber nerede, oho seninki hayat mı filan da demeyeceğim. Ne kendime, çünkü umuda ihtiyacım var. Ve basamak basamak yolcuyum, ne dostlarıma da böyle hakaret edebilirim. Fakat duyurmak da bizim görevimiz olsun. Allah-u Teala'nın ayetlerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini okuyalım ve ne olur mutlaka başkalarına da okuyalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim inşallah. 4245. hadis-i şerife geçiyorum. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden bir Müslümanın kanını dökmek şu üç şey dışında helal değildir. Cana karşılık can, zina eden evli ve dinini terk edip cemaatinden, İslam cemaatinden ayrılan kişi. Bu durumlarda da İslam ortamının liderleri bu kişiyle ilgili hükmü uygularlar. Bir adam öldürdüyse öldürülür. Evliyken zina ettiyse öldürülür. Allah'ın dinini terk edip mürtet olduysa öldürülür. Değilse bir Müslüman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın kanı helal değildir. Tabi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de zekatla namazın arasını ayırıyorsa, dini sekülerleştiriyorsa, yani din ayrı, dünya ayrı diyorsa, bazı ibadetleri yaparız, bazıları yapılmaz deyip Allah'ın diniyle oynamaya kalktıysa, helalini haram, haramını helal yapıyorsa, bu da başka bir şekilde inkardır zaten. Bu La ilahe illallah demek değildir ki. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 4246. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Daha evvel bu hatırayı okuduk. Bir daha okuyacağız inşallah. Bedir günü Ebu Cehil'in yanına vardım. Savaş devam ediyor. Ebu Cehil yara almış, yere düşmüş. Ayağından vurulmuş yerde yatıyor. Ve kılıcıyla insanları etrafından uzaklaştırıyordu. Kendini savunuyordu. Ben onu görünce dedim, seni böyle rezil eden Allah'a hamdolsun ey Allah'ın düşmanı. Çünkü Mekke'de Abdullah İbni Mesud'a en çok eziyet edenlerden birisi Ebu Cehil'di. Şimdi yerde yatıyor ve perperişan. Abdullah dedi ki ona, seni böyle rezil eden Allah'a hamdolsun ey Allah'ın düşmanı. Ebu Cehil hala gurur ve kibir içinde, kavminin öldürdüğü kimseden daha şereflisi var mıdır diye cevap verdi. Beni kim öldürdü? Beni yine Kureyşler öldürüyor. Kendi kavmim öldürüyor. Dolayısıyla daha şerefli kim olabilir diye cevap verdi. Ben elimde keskin olmayan bir kılıçla ona vurmaya başladım. Darbe eline gelince kılıcını düşürdü. Ve ben de onun kılıcını alıp ölene kadar vurdum. Sonra koşarak hızlı bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim ve olanları ona anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa doğru söylediğine dair, kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin eder misin? Doğru söylediğine dair, kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin eder misin? Doğru söylediğine dair, kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin eder misin dedi. Ben de doğru söylediğime dair, kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin ederim dedim. Benimle beraber yürüyüp Ebu Cehil'in başucunda durunca, seni böyle rezil eden Allah'a hamdolsun ey Allah'ın düşmanı. Bu kişi bu ümmetin firavunudur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kılıcını bana ganimet olarak verdi diyor Abdullah İbni Mesud. 4247. rivayette şöyle bir ekleme var. Bedir günü Resulullah'ın yanına gittim ve Ebu Cehil'i öldürdüm dedim. Resulullah doğru söylediğine dair kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin eder misin deyince, evet doğru söylediğime dair kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin ederim dedim. Resulullah bunu 3 defa tekrar etti. Sonra Allahu Ekber, vaadini gerçekleştiren, kuluna yardım eden ve orduları tek başına hezimete uğratan Allah'a hamdolsun yürü onu bana göster buyurdu. Yanına gelip vardığımızda bu kişi bu ümmetin Firavunudur buyurdu. Allahu Ekber. Elhamdülillahillezî sadaka va'deh ve nasara abdeh ve hezemel ahzab vahdeh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle hamd ediyor Rabbine. Allahu Ekber diyor. Hamdolsun o Allah'a ki vaadinde doğru, kuluna yardımında da gerçek ve bütün orduları, birleşik orduları, birleşmiş orduları da tek başına yenen Allah'a hamdolsun dedi Peygamberimiz ve sonra Ebu Cehil'i tespit ettiler. Bu ümmetin Firavunudur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 4255. hadis-i şerifi okuyacağım. Zir Abdullah bin Mesud'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer arasında Abdullah'ın yanına geldi. Abdullah namaz kılıyordu. Namazda Nisa suresini okumaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indiği günün tazeliğiyle okumak isteyen onu İbni Ümmü Abd'in kıraati üzere okusun. Yani Abdullah İbni Mesud'un okuyuşuyla okusun buyurdu. Sonra Abdullah dua etme zamanı gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iste ki sana verilsin. İste ki sana verilsin. İste sana verilsin demeye başladı. Abdullah, Allah'ım senden dönmeyecek bir iman, reddolunmayan bir iman, kıyamette Allah katında geçerli bir iman, bitmeyecek nimet ve huld cennetinin en yüksek derecelerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlığını istiyorum diye dua etti. Ömer Abdullah'a müjde vermek için gelince Ebu Bekir'in kendisinden önce davrandığını gördü ve yalnız şimdi değil sen ey Ebu Bekir her zaman hayırda önde gittin dedi. Bu hadis-i şerifi daha evvel de okuduk elhamdülillah. Fakat yaşanan hadise oldukça güzel, yapılan dua oldukça ihtiyacımız olan bir dua. Bu yarış da bizim hoşumuza gidiyor. Bunu bir daha gündem yapmak aynen Ahmet bin Hanbel'in kitabında tekrar ve tekrar bize ulaştırdığı gibi bizim de tekrarlamamız gerektiğini biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka rivayetlerden anlayabildiğim kadarıyla muhtemel bir yatsı namazı sonrası Ebu Bekir ve Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteler. O sırada mescidin bir tarafında Abdullah namaz kılıyor. Onun namaz kılışını ve kıraatını duydular. Nisa suresini okuyordu Abdullah. Dinlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ilk günkü tazeliğiyle Kur'an okumak istiyorsa Abdullah İbni Mesud'un okuduğu gibi okusun. Onun tarzıyla okusun dedi. Abdullah'ın Kur'an'ı okuyuşundaki tazelik ta Mekke'den beri devam ediyor. Mekkeli kafirlere de Rahman suresini böyle açıktan okumuştu. Şimdi bir gece vakti Nisa suresini de kendi kendine okuyor. Ve namazın bitiminde dua vakti gelince Abdullah duaya durdu belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona uzaktan. İste dedi. İste sana verilsin. İste ki verilecek sana. İste verilsin demeye başladı. Abdullah bir duada bulundu. Fakat bu duasının ne olduğunu bilmedik. Daha sonra öğreniyoruz ki Abdullah duasında şöyle bir şey istemişti. Allahu Teala'ya dönmüş ve Rabbinden şunları istemişti. Allahümme inni es'eluke imanen la yerteddu. Allah'ım senden reddolunmayan, kıyamet günü geri çevrilmeyen bir iman isterim. Ve na'imen la yenfedu. Ve tükenmeyen, bitmeyen bir nimet isterim. Ve murafakate nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi a'la cennetil hult. Ve cennetin en yüksek derecesinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebin, peygamberin ile birlikte hult cennetinde bir arkadaşlık isterim. Üç şey istiyor. Geri dönmeyen, reddolunmayan bir iman, geçerli bir iman isterim. Sonra bitmeyen, tükenmeyen bir nimet. Sonra hult cenneti, cennetin en yüksek yeri ve orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le bir arkadaşlık Ben senden bunu isterim diyor. Bu duayı yaptı. Bu duanın ne olduğunu öğrenmek için Ebu Bekir ve Ömer yarıştılar. Hazreti Ebu Bekir önce geçti. Bu müjdeyi vermek istedi Hazreti Ömer. Abdullah, Resulullah sana gece böyle dedi. Sen ne dua ettin acaba diye koştu. Vardı, daha evvel Ebu Bekir Efendimiz bu müjdeyi vermişti. Biz de bu dua ile sözümüzü tamamladık öyleyse. Abdullah İbni Mesud'un sözüyle Allah'ım biz de senden reddolunmayan bir iman, tükenmeyen bir nimet ve cenneti talep ediyoruz. Hulç cennetini ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle oradaki en yüce yerde arkadaşlığı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.